Ayırım 7, sayfa 66. Ersel özür diler gibi bir ifadeyle Hale'nin gözlerinin içine bakarak mırıldandı. Haklıymışsın. Bu mutlak bir sapığın işi. Hayatımda böyle bir vaka görmedim. O ne korkunç manzaraydı yahu. Her taraf kan gölüne dönmüştü. Kim böyle bir şey yapmaya kalkar? Tam bir vahşet. Sana bir itirafta bulunayım mı Hale? Önceleri senin iddianı pek ciddiye almamıştım. Acemi bir polis muhabirinin fantezisi gibi gelmişti bana. Ama artık şüphem yok. Bu seri cinayetleri kedi düşmanı bir sapık işliyor. Bunun başka açıklaması olamaz. Hale hafifçe gülümsedi. Ersel nihayet pes etmişti. 10 günden beri çektiği sıkıntıların sonu anlamına geliyordu bu. Tarık İnci'nin onlara verdiği görevi tek başına yürütse mutlaka çok daha başarılı olurdu. Ama Ersel destek yerine ona köstek olmuş, ince ince alay etmiş ve gerekli yardımlaşmayı da göstermemişti. Şimdi ise hatasını kabul ediyordu nihayet. Kartal'da işlenen son cinayet her türlü şüpheye son verecek kadar açıktı. Ruh hastası kedilere düşman olan bir katille karşı karşıyaydılar. Genç kız bu kuşkuya daha İhsaniye'deki ilk işlenen cinayet sırasında kapılmış, caninin bir sapık olduğunu düşünmüş ama kimse bu fikre sıcak bakmamıştı. Hatta tartıştığı bazı gazeteci arkadaşları kendisiyle alay bile etmişlerdi. Halbuki olaylar şimdi kendisini haklı çıkarmıştı. Şef Tarık'tan yediği zılgıt da cabası olmuştu. Zira Kartal'daki son kedi katliamının arkasından artık bütün basına hasta bir katilden bahsediyordu. Kendimi hatalı buluyorum, söylediklerine kulak asmalıydım diye mırıldandı Ersel. Evet, boş ver. Olan oldu artık. Geç kaldık. İş esprisini kaybetti. Evet ama benim yüzümden oldu. Baksana, Tarık ağabeyden fırçayı yedik. Hale sesini çıkarmadı. Ersel kendisine çok yakışan tebessümüyle fısıldadı. Acaba kendimi sana nasıl affettirebilirim? Daha neler ne affı. Hatanı itiraf ettin ya bundan iyi özür mü olur? Olur tabii. Mesela sana şöyle şık bir yerde bir akşam yemeği teklif etsem kabul eder misin? Romantik bir ortam, mum ışıkları, hafif bir müzik he? Ne dersin? Hale anlamlı bir şekilde gülümseyen Ersel'in yüzüne baktı. Bütün gazete camiası onun çapkınlığını bilirdi. Hakkında türlü hikayeler anlatılırdı. Bir kısmı tevatür bile olsa, bir kısmının da hakikat olduğu muhakkaktı. Gerçi şimdiye kadar kendisine hiç böyle bir yaklaşımı olmamıştı. Günahını almamalıydı. Fakat capcanlı gözlerindeki ışıldayan ifadeden bu kuşkuya doğrulayan bir anlam sezinlemişti. Ayrıca gülümseyen dudaklarından dökülen mum ışığındaki yemek davetinde de kabahatinin bağışlanmasından ziyade sanki aşka davet gibi bir hava vardı. Hale bozuntuya vermedi. Vay be diye mırıldandı. Kendini bu kadar suçlu mu hissediyorsun? Değil miyim yani? Meslekte hamle yapmak için eline geçen bir fırsatı benim ukalalığım yüzünden kaçırdın. Aldırma. Öyle bir yerde yemek yemek maaşının yarısına patlar. Ama illa da bana yemek yedirmek istiyorsan gazetenin kantininden hamburger alabilirsin. Ersel'in kaşları çatıldı. Yalancılıktan bozulmuş gibi süzdü kızı. Sen beni nefesi kokan gazetecilerden mi sanıyorsun yoksa? Diye humurdandı. Genç kız istifini bozmadan fısıldadı. Ücretlerimizin yetersizliğini biliyorum o kadar. Ama bilmediğim bir şey daha var. Neymiş o? Ben miras yediyim. Babamdan kalma tonla param var. Hale neşeli bir kahkaha attı. Hadi oradan sen de. Daha inandırıcı bir şey uydursaydın keşke. Beni o kadar saf mı sandın? Ersel alınmış gibi kıza baktı. İnanmadın mı? İnanmadım tabii. Gerçek bir miras yedi olsan boğaz tokluğuna bu işe talim eder miydin hiç? Ne kazandığımız ortada. Yanılıyorsun yine. Gazetecilik insanın kanına girdikten sonra bir daha temizlenemeyen bir virüstür. Onu kanından çıkaracak hiçbir antibiyotik yoktur. Mesela sen bana samimi cevap ver. Daha iyi bir ücretle başka bir iş teklifi alsan gazeteciliği bırakır mısın? Bilmem, bırakmam galiba dedi Hale. İşte ben de bu yüzden ayrılamıyorum. Zira işime aşığım. Tamam, Allah sevgini daim etsin diyen Hale yürüyüşünü hızlandırdı. Bir an arkasından durup onu seyreden Ersel koşarak yaklaştı ve kolundan tuttu. Dur bakalım dedi. Soruma cevap vermedin. Romantik bir ortamdaki akşam yemeği fikrimi ret mi ediyorsun yani? Ben söyleyeceğimi söyledim. Hamburger'e hayır demiyorum. Pekala öyle olsun diye mırıldandı Ersel. Günah benden gitti. Hamburger'e de peki mesai bitince tamam mı? Tamam. Öğleye doğru hale işlerinin çokluğu nedeniyle Ersin'in teklifini çoktan unutmuştu. Öğle sularında Mertar'daki bir trikotaj atölyesinde çıkan yangını, üç sularında da Bakırköy'de kör kuyuya düşen bir çocuğun kurtarılması haberine koşmuştu. Beşe doğru yazılarını print etmiş, yorgunluktan bitkin şekilde servis şefine teslim ederek mesaisinin bitmesini beklemeye başlamıştı. Gece mesaisini devralacak ekip bir saate kadar gelirdi. Bu zaman zarfında şehirde yeni bir olay çıkmaması için dua ediyordu. Gazetede kuraldı bu. Mesaisinin bitmesine 10 dakika bile kalsa bir olay vukuunda onlar gitsin deyip görevden kaytaramazdı. İşte tam o sırada camlı bölümün girişinde Ersel göründü. Keyifli ve neşeli görünüyordu. Ta uzaktan kıza el salladı. Hani ben buradayım dercesine. Hale tamamen sabahki konuşmayı unutmuştu. Hatta onu görmese hiç aklına da gelmeyecekti. Günü çok yorucu geçmişti. Aslında bir an evvel eve dönmek, bir duş almak ve uyumak istiyordu. Kör kuyuya düşen çocuk olayında uzun süre yağmur altında kaldığından saçları ıslak sıçana dönmüş, anoruğa yağmur geçirmiş, kazağının omuzları dahi ıslanmıştı. Görünümünün berbat olduğunu biliyordu. Sonra kendi kendine güldü içinden. Bu tamamen kadınsal bir davranıştı. Görüntüsünün bozulmuş olması saçlarının yağmurdan düzleşmesine ne önemi vardı? Bunları Ersel'e göstermekten kaçınacak değildi ya. Ersel veya bir başkası ne fark ederdi? Aslında Hale oldukça mazbut biriydi ve çalıştığı yerde de dedikoduya mahal verecek olaylardan daima kaçınırdı. Oysa Ersel'in kötü bir şöhreti vardı ve gazetedeki herhangi bir kızla ilgilenirse hemen kızların ardından laf ederlerdi. Çok dedikoducu bir toplumdu. Özellikle dikkat etmişti. Dedikoduları da daha ziyade Ersel'in yüz bulamayan kızlar çıkarırdı. Hale'nin keyfi kaçar gibi oldu. Şu son 10 günde Ersel'le çalışacağı için ona takılanlar, şaka ile karışık imada bulunanlar, hatta daha da ileri gidip "Hadi hadi işin iş, gözümüz yok" diyenler bile çıkmıştı. Doğrusu Ersel yakışıklı bir gençti. Bunu inkar edemezdi. Uzun boylu, geniş omuzlu, dalgalı siyah saçlı ve müthiş havalıydı. Özellikle ses tonu harikaydı. Tane tane konuşur, vurgulamaları tam yerinde yapardı. Gazeteci olmasa bir televizyon kanalına rahatlıkla spiker olabilirdi. Ama genç kıza itici gelen bir yanı vardı. Galiba kendine olan aşırı güveni ve insanlarda yarattığı hava. Onu kasıntı yapmıştı. Ersel varlığını belli etmekle beraber serviste hemen yanına gelememişti. Bir iskemle çekip erkek arkadaşlardan birinin yanına çökmüştü. Neşeli bir şekilde konuşuyor, çevresindekilere laf yetiştiriyordu. Hale göz ucuyla belli etmemeye çalışarak etrafa bakmaya başladı. Ersel'i her zaman böyle keyifli görmek pek mümkün olmazdı. Serviste o an hazır bulunan kızların çoğu hayran hayran delikanlıyı seyrediyorlardı. %100 emindi Hale. Aslında çok doğal olmasına rağmen gazetenin kantininde baş başa bir şeyler atıştırdıklarını görenler yarın dedikoduya başlarlardı. Ersel şimdi de Hale'yi tavlamaya hazırlanıyor diye. Genç kız böyle şeyleri sevmezdi. Ona yemek sözü verdiği için pişmanlık hisseder gibi oldu. Ama olan olmuştu bir kere. Artık sözünden dönemezdi. Gerçi bir bahane uydurup atlatması mümkündü. Ersel başka bir zaman teklifini tekrarlarsa yine bir sebep yaratabilirdi. O zaman da herhalde durumu hisseder, kendisiyle baş başa görünmek istemediğini anlardı. Ama Hale'yi rahatsız eden husus aslında aralarında o tür bir bağın olmamasına rağmen gazetedekilerin böyle düşünmeleriydi. Birlikte çalışan, hatta servisin yükünü çeken iki mesai arkadaşının kantinde baş başa yemek yemeleri kadar tabii ne olabilirdi? İçine bir hırs bürüdü. Ersel'den pek hoşlanmadığı halde kantinde onunla yemek yiyeceğim diye söylendi. İsteyen istediğini düşünebilirdi. Önemli olan gerçeklerdi. Saat tam 6'ya 5 kala çantasını açarak kendisinin de pek açıklayamadığı bir dürtüyle ufak aynasını da yüzünde bir baktı. Aynayı laf olur diye çantasından çıkarmamış, içinde tutarak bir göz atmıştı. Saçları gerçekten berbat bir durumdaydı. Yorgunluktan çehresi sararmış, benzi solmuştu. Hale yanında diğer kızlar gibi makyaj malzemesi taşımazdı. Zaten makyaj da yapmazdı. Aynaya akseden görüntüsünü hiç beğenmedi fakat aldırmadı da. Daha da ötesi bu kadınsal dürtüsünden dolayı biraz kendisine bozuldu da. Ersel'e güzel görünmek zorunda değildi ya. Allah'tan kantin pek kalabalık değildi. Masaların çoğu boştu. Gündüzcü personelin çoğu haliyle akşam yemeğini evlerinde yiyeceklerdi. Yine de onları görecek kimseler olacaktı mutlaka. Ersel hamburgerleri alıp masaya yaklaşırken cin gibi gözlerinde garip bir memnuniyetin parıltılarını taşıyordu. Ne yapayım, günah benden gitti. Bu berbat köfteleri yemeyi sen istedin. Umarım zaferimizi kutlarken romantik bir ortamda hayal ettiğim yemeği yeriz diye mırıldandı Ersel. Elindeki hamburgerleri ve kolalı tepsiyi masanın üzerine bırakırken hale neyi kastettiğini anlamak için Ersel'in yüzüne baktı, biraz şaşkın. Ne zaferi diye sordu. Ersel hala gülümsüyordu. Sen beni ne sandın dedi. Yaptığım hatayı bu kadar çabuk ve rahatlıkla kabul edeceğim mi? Öyle yağma yok. Ben başarısızlığa gelemem. Genç kız bir şey anlamamıştı. Ne demek istiyorsun? Söylediğinden bir şey anlamadım. Biliyorum, bugün öğleden sonra sen işe çıktığında Tarık ağabeyle konuştum yine. Hangi konuda? Ersel birden ciddileşerek kızın gözlerinin içine baktı. Hangi konuda olacak? Şu seri cinayetler işleyen kedi katili konusunda tabii. Halenin ilgisi artmıştı birden. Ne konuştun? Bu göreve devam etmek istediğimizi. Devam mı? Nasıl yani? İş ruhunu kaybetti, bütün basın konu etti artık. Sen bu cinayetlerin ardının kesileceğini mi sanıyorsun? O sapık yakayı ele verinceye kadar öldürmeye devam edecektir. Mümkün de bizim görevimiz ne olacak? İleride işleyeceği her cinayetin mahallinde bizim gitmemizi mi istedin yani şeften? Ersel bozulmuş gibi kızı süzdü. Çok safiyane bir soru değil mi bu? Senin gibi zeki bir kıza hiç yakıştıramadım. Öyleyse ne anlatmak istiyorsun? Açık söyle. Yeterince açık konuşmuyor muyum? Vallahi henüz bir şey anlamış değilim. Çok basit. Şefe, katili biz bulmak istiyoruz dedim. Koladan aldığı yudum az kaldı. Halenin boğazına kaçacaktı. Zorlukla yuttu ve ne dedin ne dedin diye tekrarlayarak sordu. Ersel de aynı rahatlıkla cümlesini yineledi. Katili biz bulalım dedim. Hale gülmeye başlamıştı şimdi. Ben senin gazeteci olduğunu sanıyordum. Yoksa polisliğin de mi var? Ersel alınmış gibi kıza bakmıştı. Bir müddet hiç sesini çıkarmadı. Sonra o tesirli sesiyle mırıldandı. 3 sene önce Sarıyer'de öldürülen balıkçı Mustafa olayını hatırlıyor musun? Genç kız biraz düşündü. Sonra olumsuzca başını salladı. Hayır, mümkünsün, mümkündür. Sen herhalde o tarihlerde lisede öğrenciydin. Hayır, üniversitede okuyordum. Ya peki, geçen yıl Mertler'deki iki kız kardeşin boğularak öldürülmelerini, hani biri apartmanın bodrumundan çırılçıplak bulunmuştu. Hale belleğini zorladı. Galiba bu vakayı anımsıyordu. Olay basında epey yankı bulmuştu. Evet, anımsıyor gibiyim. O olayları polisin mi çözdüğünü sanıyorsun? Bu böbürlenmenin altında Ersel'in parmağı olduğunu sezinlemişti Hale. Yine de üsteledi, anlamamış gibi. Yoksa sen mi aydınlattın? Tabii ya, ne sanıyorsun? Genç kız gülümsedi. Demek yanılmamışım. Sen yalnız gazeteci değil, aynı zamanda polis hafiyesisin, öyle mi? Ha, şunu bileydin. Deneyimli polis muhabirlerinin hepsi biraz da polis sevgisi taşır. Taşımalıdır daha doğrusu. Bu mesleğe boşuna mı bunca yılımı verdim? Şaka mı bu yoksa ciddi mi söylüyorsun? Hiç şaka yapan bir halim var mı? Ciddiyim tabii. Şeften bu işle ilgilenmek için ricada bulundum. O da kabul etti. Ve ikimizi bu göreve atadı. Bugünden sonra yalnız kedici katille ilgileneceğiz. Bize başka görev verilmeyecek. İnanamıyorum diye mırıldandı Hale. Biz ne yapabiliriz ki? Sokaklarda katil peşine mi düşeceğiz? Sen benimle alay ediyorsun galiba. Bu bilgi ihtisas, güç, imkan isteyen bir mesele. Yetki ve otorite gerekli. Ne yapabiliriz ki? Sen onları düşünme. Bize yardım edecek kimseler tanıyorum. Genç kız hala şüpheyle arkadaşına bakıyordu. Kimi mesela? Ersel mağrur bir şekilde sırıttı. Bu defa şans bizden yana. O kişiyi sanırım sen de tanıyorsun. Kimi? Başkomiser Ekrem Pamir'i. Çok iyi dostum ve samimi arkadaşımdır. Ailesini de tanırım. Öyle mi? Bana güvenir. O bahsettiğim iki hadisede de onunla çalıştım. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Onun bilmediğini benim bilmediğimi de o tamamladı. Meslekte henüz 6 aylık deneyim olan Hale biraz kuşkuyla dinledi Ersel'i. Sözünü ettiği başkomiseri bir defa görmüştü. Burnundan kıl aldırmayan, sert ve aksi bir adama benziyordu. Cinayet masasında görev yapan üst düzey memurlardan biriydi. Kesin bilemezdi tabii ama Ersel'in palavra attığını düşündü. O başkomiserle Ersin arasında sıkı fıkı bir dostluk, hele birlikte çalışma ihtimali biraz uzak gibi göründü genç kıza. Sesini çıkarmadı. Ersel kaşlarını çatarak homurdandı. İnanmadın galiba bana. Bilmiyorum, dost olabilirsiniz ama dedense bana çok aksi bir gibi görünmüştü. Doğrudur, gerçekten de biraz aksi adamdır. Lakin kafası çalışan iyi bir polistir. Tanıdıklarımın en iyisi hatta. Nasıl olsa sen de tanıyacaksın. Nasıl? Nasılı var mı? Yarın birlikte seninle onu ziyarete gideceğiz. Beraber mi? Ersel bu defa şaşırmış gibi baktı genç kıza. Ne demek beraber mi? Bu işi birlikte yürütmeyecek miyiz? Hale düşünmeye başladı. Ersel herhalde atmıyordu. Aksi halde yarın komik bir duruma düşerdi. Hamburgerden iri bir parça ısırırken mırıldandı. Hadi bakalım öyle olsun dedi. Ne yani, teklifim hoşuna gitmedi mi? Hiç memnun olmuş bir halin yok. Genç kız yorgun bakışlarını Ersel'in ışıldayan yüzüne çevirdi. Kusura bakma ama ben bu tekliften hiç hoşlanmadım. Ersel şaşırmış gibi homurdandı. Ciddi olamazsın. Yo, son derece ciddiyim. Neden peki? Şunu anlaman lazım. Ben sadece gazeteciyim. Evet, polis muhabirliği yapıyorum şimdilik ama polis değilim. Sapık bir katilin peşine düşemem. Bu benim görevim değil. Ersel de bozulmuş gibi söylendi. Bak kızım, daha çok şey öğrenmen gerekiyor. Birincisi, her polis muhabiri olayın peşine bir polis titizliğiyle gitmeli. Tüm olasılıkları değerlendirmeli ve genç adamın konuşma tarzı halenin hiç hoşuna gitmemişti. Kaşlarını çatarak buz gibi baktı Ersel'in yüzüne. Ersel de ondaki bu değişikliği hemen fark etmişti. Birden susarak o da onu süzmeye başladı. Ama genç kızın neye bozulduğunu anlamamıştı. Ne oldu dedi. Niye öyle yüzünün ifadesi bozuldu? Kötü bir şey mi dedim? Bana hitap tarzını hiç beğenmedim. Ben senin kızın değilim. Bana öyle hitap edemezsin. Şaşırmış Dersel. Bön bön haleyi süzdü. Amma etiketçiymişsin yahu. Dil alışkanlığı ne var ki bunda? Hepimiz birbirimize kızım oğlum diye hitap ediyoruz. Ne var bunda bozulacak? Her insanın bir tarzı vardır. Meslekteki samimiyet, iş arkadaşlarının birbirine yakınlaşmasını anlarım. Ama yapı olarak laubaliliğe hiç tahammülüm yoktur. Lütfen benimle biraz daha dikkatli konuş. Ersel bir an ne diyeceğini kestiremedi. Hakarete uğramış gibi kala kaldı. Neden sonra oturduğu iskemleyi itip ayağa kalkarak sinirli bir şekilde mırıldandı. Özür dilerim Hale hanımefendi dedi. Haklısınız. Hata bende. Sizi daha olgun, anlayışlı ve zeki biri sanmıştım. Hatamı affettirmek için de size bir şans sunmuştum. Ama görüyorum ki benim çok az insana yaptığım bu iyiliği idrak edemeyecek kadar ham bir kişiliğiniz varmış. Unutun lütfen bütün söylediklerimi, unutun. Ersel sonra tek bir kelime söylemeden arkasını dönüp kantinden uzaklaştı. Doğrusu hiç de hayıflanmamıştı Hale. Saatine bakıp tek bir şeye üzüldü. Servis otobüsünü kaçırmıştı ve şimdi evine dönmek için taksi tutmak zorunda kalacaktı. Ayarım sonu, sayfa 77.